Leyla ve Mecnun, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. Yazan İskender Pala, 10. Kaset A Yüzü, sayfa 314. Hecelerdeki iniş çıkışlar, ritmik vurgu ve kesişler, uzunluk ve kısalık yönünden ilk dize ile birebir örtüşen sesler, insanda bu şiiri anlamasa da güzel olduğu hissi uyandırıyor, anlamdan öte ses yapısındaki müzikaliteye hayran bırakıyor diye düşünürken yüksek sesle ve aruz taktiği edercesine işaret parmağını masaya belli aralıklarla vurarak tekrar etti. Bildim ki nihan bela imiş aşk, bir dertli macera imiş aşk. Şeyh Abdülhay Efendi, General Stefan'ın hayranlığını arttırmak için olsa gerek, söylediklerini tercüme edip anlatması için Erdelli Rakuçi'den ricada bulundu. Aşkın gizli bir bela olduğunu bildim. Hem aşkın dertli bir macera olduğunu da. Sonra heyecanla devam etti sözlerine. Bizim halimiz de bu beyitte Fuzuli Üstad'ın söylediği aşka benziyor. Keldani Üstadların uzay sırları bir aşka dönüştü hepimizde. Bütün aşklar gibi gizli ve bütün aşklar kadar belalı. Çalışmalarımızı herkesten saklayışımız bile aşıkların sevgilerini gizlemeleriyle örtüşüyor. Uzay tabletleri uğrunda yüzyılları aşan maceralarımız da birer aşk derdiyle dolu. Açıklamak kadar saklamak da tehlikeli. Dertli bir macera ki bizim dervişlerin tanrı aşkıyla akıttıkları gözyaşları bile yanında muhallebi çocuklarının sözleri kadar masum kalır. Aşk elbette gizli gerek. Yoksa sürekli olmazdı. Allah'ın kendini gizlemesi ki kulunda sürekli bir arayış uyandırır. Baktığı ve gördüğü her şeyde Allah'ı arayan derviş gibi uzayın sonsuzluğu içinde yapılabilecek galaksiler arası yolculuklarda bizleri Keldani tarikatının dervişlerine döndürdü. Sevdiğinden başkasını görmeyen aşkın gözleri gibi şimdi gözlerimiz. Nereye yönelsek eski üstadların şifrelerini görmek istiyoruz. Bir aşık için dünyanın en büyük nimeti ve en yüksek lezzeti sevdiğine kavuşmaktır ya hani. Biz o sevgiye ulaşmak için yüzyılların aşkını birbirine eklemleyip durmaktayız. Bu uğurda bütün eski üyelerimizle birlikte çektiğimiz çile ve sıkıntılar, bedbahtlık ve kederlerin ölçüsü elbette arzusuna ulaşan bir aşıkın sevinci kadar yücedir. Çünkü aşk ne kadar yüce olursa, aşk sahibini o kadar hasret ve ayrılık acısı çekmeye mahkum eder kader. Yahut aşık ne kadar acı ve keder yaşarsa, aşkı da acısı oranında çoğalır. Ayrılık acısının büyüklüğüdür, vuslatın sevincini kat kat artıran. Vuslatın nihai zevki, ayrılığın doruklaşan acısı kadardır. Evvelki üstadlarımızın çoğaltarak günümüze taşıdıkları 5000 yıllık aşkların vuslat sevincini yaşamaya şimdi çok yakınız. Bu arada pencere kenarına yürüyüp herkese çoban yıldızını göstererek devam etti. İştar'ın bütün beyazlığıyla parladığı bu gece, Şamas'ın kızıl ışıklarıyla aydınlandığında dünyanın hakimiyetini ayaklarımıza serecek, bilgi ve altınlar bizim olacak. Kütüphaneci üstadın aşkı bilen biri için 7 gerçek sır vardır. Bu 7 sırra sahip olan dünyaya hakim olur dediği sır bu gece bütün gizliliğini açığa vuracak ve dünya yuvarlağını bir elma gibi sunacak avucumuza. Stefan, evrende cisme baktığımız yer önemlidir diye başladı sözlerine ve İştar bize göz kırpıyor bu gece diye umutla konuştu. Evrende devamlı bir gelişme ve genişleme olduğunu hepiniz bilirsiniz. İştar sanki parlaklığının doruğundan zamana hükmediyor bu gece. Zaman var olurken hacim, sıcaklık ve yoğunluk birer boyut olmuşlardı hani. Hani yükseklik, derinlik, genişlik ve en ortaya çıkmıştı. O vakit Tanrı kozmik evrenin içine bir esir maddesi koydu. Sıvı gaz biçimindeki bu madde gök katmanlarının birbirlerine karışmasını önlediği gibi her katmanın bir diğeri içinde farklı bir istikamette dönmesini de sağlar. Erken evrenden eski evrene ve şimdiki evrene geçen zaman bu sıvı ile dönüşünü tamamlayabildi. Yön duygusundan gece ile gündüzden bağımsız bir ışınım ile evreni hareket ettiren Tanrı, böylece yüz milyarlarca yıldız kümelerinden oluşan galaksileri ve müstakil sistemleri yarattı. Yüce Marduk, Nebo ve İştar o zaman birer karar verdiler ve biz ölümlülere kaderler çizdiler. Arşia, Akeldan'ın tabletlerinde bundan ötesi yazılı şüphesiz. Orada ısı ve ışık yılı hesaplamaları ile kütle ve hacim hesaplamaları bulunmakta. Her galakside farklı kütle ve çap var olduğuna göre en yakın dünyaya gidilebilecek zaman ölçümünü bu gece bulacağımız şifrelerle kuracağımız bu anda kısa sürede hesaplayabileceğiz. O vakit ilk önce seni gönderelim istersen Stefan diye takıldı İbrahim Paşa ve feleğin 7 tabakasından sanki şuracıktaymış gibi konuşuyorsun diye hayretini belirtti. Evet diye cevapladı General Stefan. Galaksilerin kümelenmesi de köyler, kasabalar, şehirler gibi ileri ufaklıdır. Sayısız sistemde sayısız köyler ve şehirlerle karşılaşacağız orada. İlk giden ben olursam dönüşte size anlatırım. Elbette dedi Abdülhay Efendi. Lagari Hasan Çelebi de zaten İsa Peygamber'in selamını getirmişti Sultan Murad'a. Ama o pek de uzağa gitmemişti. Nadir Ali ile Levyan bütün bu konuşulanları anlayabilmek için çok gayret sarf ettilerse de birkaç cümleden sonra konudan koptular. Hatta Levyan bunların küfre girdiklerini ve Tanrı ile alay ettikleri için tevbe etmeleri gerektiğini söyleyip durdu. O sırada ben, bunlar eğer Akelda'nın tabletlerine ulaşır da orada elektron, proton ve nötron hesaplarını okurlarsa iksir dedikleri şeyin aslında %75 hidrojen ile 525 helyumdan oluştuğunu öğrenirlerse, evrenin enerji üreten rezervlerinin bitmesi halinde bir termal kıyamet yaşanabileceği gibi hesaplamaları görürlerse ve yapmayı hayal ettikleri uzay yolculukları için en yakındaki galaksi gezegenini ancak 10 üzeri 6 ışık yılı mesafeyi kat ettikten sonra gidebileceklerini anlarlarsa herhalde akıllarını oynatırlar diye düşündüm. Uzayın derinliklerine ait ne kadar bilgileri var ise hepsi sıra ile ve sanki birbirlerinden daha fazla şey bildiklerini gösterme inadıyla anlatıp durdular. Kimisi doğum istizizminden, kimisi tanrı tanımaz teorilerden, kimisi eski Yunan filozoflarının fikirlerinden dem vuruyor ama hepsi de Babil bilgelerini haklı çıkartacak sebeplerle teoriler üretip kendisinin doğru bilgiye sahip olduğunu söylüyordu. Bu konudaki bilgileri bitip de sohbet konusu geleceğe yönlendirildiğinde dünyanın yeni çehresini hayal etmeye başladılar. Sözlerindeki gizli emellerden anladığım kadarıyla bundan 7 yıl evvel yapılan BRC toplantısında önemli kararlar alınmıştı. Hepsinin o toplantıya katıldıklarını da yine konuşmalarından anladım. İbrahim Paşa ile Nadir Ali Han sayfalarım arasında şifre ararken Şeyh Abdülhay Efendi çubuğunu tüttürüyor, diğerleri de Babil'in kutsal kurban ayininde iksirini su yudumlar gibi şarap içiyorlar, yapacaklarını konuşup tartışıyorlardı. Konu Avrupa'daki siyasi değişikliklere geldiğinde Martel Clovis aldı sözü. Yarından tezi yok. Yüce Kralım 15. Louis'ye bir ulak gönderip Orleans Dükü Filip'in naipliğine son vermesini ve sömürgelerinden gelen altınları gizlice harcayan Kardinal Flory'ye inanmamasını söyleyebilirim artık. Bu gece çözeceğimiz sırrın gücüyle Fransa'ya döndüğümde vezir olabilir ve dünya yeni şeklini alırken Fransa'nın yüce menfaatlerini cemiyetimizin kutsallığı adına koruyabilirim. Elbette Elçi Hazretleri dedi Nadir Ali Han başını sayfalarımdan çevirip. Elbette. Şah Tahmasp'ın boyunduruğundan kurtulup Afşar Devleti'ni kuracağım günün hayali de beni mest ediyor. Kont Rakoçi'yi Erdel'e, General Stefan'ı Avusturya'ya gönderdik mi bütün Avrasya'da uzun bir barış dönemini başlatırız. Bundan böyle savaş için harcayacağımız iş gücü ve parayı hep beraber uzay araştırmalarına yönlendiririz. Abdülhay Efendi'nin Yeniçeriler üzerindeki gücünü kullanarak şu günlerin modası kazan devirme fısıltılarını tersine çevirip Osmanlı askerini de barışa razı ettik mi iş kolaydır. Artık ver elini Balkanlar ve Buam. Belki de sırrımızın gömülü olduğu Musul'da kurarız Buam'ı ve ülkelerimizdeki bilim adamlarını oraya toplayıp insanlığın ortak çıkarı için çalışmaya sevk eder. Önlerine yığın altın ve Bilge Akelda'nın parmak izlerini taşıyan tabletleri koyarız. Dostlarım dedi İbrahim Paşa hakim bir ses tonu ile şimdilik planlarımızı erteleyelim ve beytimize dönelim. Nihan ve aşk sözcüklerinin ebced toplamı 576 ediyor ve beytimiz de 1375. beyt. Şimdi bu iki rakam arasındaki ilişkiyi bulmamız gerekiyor. Ortak rakam olarak Babil tanrılarının adedi olan 7'yi aldıktan sonra geriye kalan rakamların toplamı ilkinde 11, ikincisinde 9 ediyor. Şimdi soru şu, 11 ile 9'u toplayacak mıyız yoksa küçüğü büyükten çıkaracak mıyız? Bunların hiçbirisini yapmayacaksınız. 1375 sayısının rakamlarını toplayacak ve elde edeceğiniz 16 sayısını 7'ye böleceksiniz ki arta kalan 2 rakamı sizin 6. şifreniz olacak deyivermek geçti içimden. Bu gece gün doğmadan bütün şifrelerimi bulmalarını ve beni Leyla'ma iade etmelerini arzuluyordum çünkü. O gece avizelerin parlak kandilleri Sadabat Sarayı'nın nakışlı duvarlarında gün ışığıyla buluştuğunda hepsinin yorgun gözleri ve şarap ile bulanan zihinleri derin bir sessizliğe gömüldü. Eylül'ün son gününde sert esen sabah rüzgarı İstanbul'da çalınan davulların sesini getirmeye başladığında ise hepsi birden bu sesleri duyamayacak kadar derin uykulara dalmışlardı. Oysa İstanbul surlarının içinde vaktiyle tersanede gemicilik yaptığı için patrona lakabıyla anılan hamam tellakı Halil ile zağarcı bölüğünden Muslu Beşe, yanlarına topladıkları 17 kişi ile isyan bayrağını açmış, şer ile davamız vardır. Ümmeti Muhammed'den olanlar sancak altına gelsin diye bağırarak Bayezid Camii yakınından Sultan Ahmet'teki at meydanına kadar gelmişler ve yüzlerce İstanbulluyu sancak altında aynı cümleyi tekrar eder duruma getirmişlerdi. ordu Üsküdar'da olduğundan şehir korumasızdı. Sultan 3. Ahmet sarayda ne yapacağının telaşında sadrazamı İbrahim Paşa'yı aratıyordu. Toplanan halk, İbrahim Paşa Tebriz'in şaha teslimi için gizli emir vermiş. Orduyu burada o yüzden oyalıyor. Şeriat isteriz diyorlardı. Bu şeriat isteriz sözünün anlamı suçlulara cezası verilsin, kanun uygulansın demekti. Aslında halkın çoğu sadrazamın lüks hayata dalmasına, kendilerinden alınan vergileri kişisel çıkarlarına, eğlenmek üzere yaptırdığı köşklere, saraylara ve o güne kadar İstanbul halkının hiç tanık olmadığı eğlencelere harcayarak devleti batırdığına, bunun sonucunda da fakirin iyiden iyiye fakirleşip zenginin daha da zengin olduğu bir vurgun düzenini getirdiğine isyan ediyorlardı. İbrahim Paşa Sadabat Sarayı'nda sızmış yatarken İstanbul'da halk ayaklanmış, şehri ele geçirmeye ve kelle istemeye hazırlanmaktaydı. Öğleye doğru sayıları binleri bulan isyancıların önde gelenleri aslında dindar insanlardı ve gerçekten devletin yoldan sapmış olmasını hazmedemedikleri için bayrak açmışlardı. Ama asıl kalabalığı yönetimden memnun olmayan fakir halk oluşturuyor ve gizliden gizliye neden pastadan bize de bir dilim verilmiyor fikrini taşıyorlardı. Bunlara Baba Cafer, Galata, Rumeli Hisarı ve tersane zindanlarından salıverilen suçlular da katılınca olanlar olmuş, şehirde yağma ve cinayetler başlamıştı. İbrahim Paşa ve BC'nin gizli toplantısına katılan üyeler öğleye doğru isyan haberiyle uyandırıldılar. Olan olmuştu. İbrahim Paşa akşam Şeyh Abdülhay Efendi'nin ayrı ayrı kağıtlara yazdığı 6 beyti birer birer BC üyelerine verip bunları koruyunuz ve dünyanın geleceğini uzaya taşımak üzere bir daha toplandığımızda beraberinizde getiriniz dedi. Her biri kılık değiştirerek ayrı istikametlerden ve ayrı yollardan kenti terk etmek üzere dağıldıklarında Hilali Osmani gizli teşkilatının hafiyeleri geç kaldıklarını anladılar. Sadabat Sarayı'nın geniş salonunda yalnızca yoğun bir anason kokusu ve kirli içki kadehleri vardı. Hançeri Martel Clovis, Efendi Fuzuli'nin matara kayışını da General Stefan alıp götürmüşlerdi. Keldani kesim cübbe ile Babil tanrılarının isimleri yazılı bir kartuşu da Bektaşi babası Abdülhay Efendi hırkasının altına gizleyerek tekkenin yolunu tutmuştu. İbrahim Paşa Sadabat Sarayı'ndan çıkmadan damadı Kaymak Mustafa Paşa'yı çağırttı ve beni ona emanet ederek bu kitabı şehir oğlanı Nedim'e ver, iyi saklasın. Şu badireyi atlattıktan sonra emanetimizi alırız diye tembihledi. Bunu söylerken Nedim Efendi'nin o muhitlerde en gözde şair olduğunu ve sayısı binleri bulan kitapları arasında benim rahatça gizlenebileceğim gerçeğini düşünüyordu. Leyla'mı son kez o gün uzaktan gördüm. Ağlıyor ve korkuyordu. Benim aşkımı bilseydi ve şimdi akıttığı gözyaşlarından yalnızca bir damlasını bağrımdaki iksir lekesinin üzerindeki şakayık resmine düşürsün diye içimden geçirdiklerimi hissetseydi, şüphesiz şimdi her şeyi bırakıp bütün tehlikeleri göze alarak beni arıyor olurdu. Rukali'nin kanıyla bağrımı çizdiği şakayık, onun gözyaşıyla sulansaydı eğer, kıyamete kadar solmazdı elbette. Beni ilk gördüğünde aynı yerimden, şakayık resminin üzerinden öpmüş, dudak izleri kaçıncı göbekten annesi olan Leyla'nın dudak izleriyle birbirine karışmıştı. Yazık ki o beni aynı yerimden öpmedi ve ben Dicle'nin serin yamaçlarındaki hayatım ve çölde yüzyıllar önce bıraktığım sevgilim Leyla'nın dudağına değebilmeyi hayal ederken, hurma lifleriyle kazana atıldığım günkü acıyı yeniden yaşadım. Şimdi onun soyundan ve onun torunlarından benim için yeniden yaratıldığına inandığım bu güzel kız, bu kara kaşlı, kara saçlı Dilber bana aynı acıyı ikinci kez yaşatıyordu. Efendisi Kaymak Paşa'nın elinde beni görünce almak üzere koşmuş, ne ki paşa beni ona değil Ahmet Nedim Efendi'ye vermişti. Nedim'in içki yüzünden iyice titremeye başlayan ellerinde Sadabat Sarayı'ndan uzaklaşırken saçları gibi bahtı da kararan Leyla'mı bir daha göremeyeceğimi anladım ve içim nesiller önceki acıyla tekrar yandı. Övgüdeki kimliğime dönmüştüm. Leyla'yı son kez kırlarda görüp aşkımı tekil yaşamak ve sevgimi çoğaltmak için ıssız çöllerin yolunu tuttuğum günü yaşıyor gibiydim. Hayatım öyküme kilitlenmiş, kaderim yine keder olmuştu. Nedim Efendi'nin Beşiktaş'taki evinde 8 gün bekledim. Şiirle dolu 8 gün idi bu. Çapkın şiirler söylemeye alışmış olan Nedim Efendi artık korku içindeydi ve Efendim Huzuli'nin beyitleri arasından kendi haline uygun beyitler okumayı zevk edinmişti. Hatta bir gece Efendimin bazı şiirlerine benzer şiirler bile yazdı. Hayrettir, Efendimin dizeleri kadar güzel dizeler söylüyor ve onun platonik aşkını hayal ettiği yahut koynunda geceler geçirdiği güzellerin yahut oğlanların tensel zevkleriyle süslüyordu. Konağında bahçıvanlık yapan Arnavut oğullarına tutkun olduğunu anlamakta gecikmedim. Arada sırada çağırtıp bir şeyler sorma bahanesiyle kendisini ona sunmak istiyor ama delikanlı bu evlilik kart kulağın paranın işvelerine kanmıyordu. Hele bu delikanlıyı elinden kaçırdığı vakit yazdığı birkaç gazelinde efendim Fuzuli'nin lirizmini açtığı bile oluyordu. Benim efendim aşkın kendisine aşık idi. Oysa Nedim Efendi aşık olduğu Dilber'i koynuna alıp aşk dizeleriyle zevkin doruklarını yaşatmak istiyordu. Divan şiirinin hayali sevgilisinin onun dilinde ete kemiğe bürünmüş olarak yaşadığını hissedebilirdiniz. O hayal etmek yerine dokunmayı, sevgisini anlatmak yerine sevgilisinin mahrem yerlerini öpmeyi dile getiriyor. Tam da yaşadığı çağın kalbur üstü eğlence dünyasına uygun cinsellikleri anlatıyordu. Öykümü okurken aşkımın yüceliğine ve nasıl olup da Leyla ile karşılaştığım zamanlarda ona sahip olmadığıma, bir kere olsun onunla beden bedene sevişmediğime, efendim Fuzuli'nin neden böyle bir sahneyi de yazmadığına hayret edip durdu. Onun aşkı, sadabat eğlencelerini şenlendiren sazların tellerinde hayat buldu. Yazdığı şarkılar İstanbul hafif meşrep kadınlarının dillerinde modaya dönüştü. Genç kızlara laf atan delikanlılar onun meyitleriyle konuştular. Aşıklar sevgililerine onun dizeleriyle ilanı aşk ettiler. Efendim Fuzuli'den bu yana İstanbul semalarını dolduran asil aşklar yerini cinselliğe bırakmış ve Nedim de bunun sözcülüğüne soyunmuştu. Ama öyle güzel söylüyordu ki o bunları. Nedim Efendi'nin şiirlerini okuyup da aşkı inkar edecek bir tek fani bulunmaz şu dünyada. Saraydaki hadım ağalara bile okutsanız onun şiirlerindeki aşk ile yürekleri yanar şüphesiz. 800 gün boyunca Ahmet Nedim Efendi'nin bazı divanlardan şiirler okuyup iç geçirdiğine, defterine yazdığı bazı yeni şiirlerinde de hep o eski günlerin hasretiyle yandığına şahit oldum. Şiirde oluk gibi kan akıtıldığını biliyordu ama içki kadehlerinin dibini buldukça bahçıvan oğullarını özlemekten kurtulup bir türlü olup bitenleri mantık çerçevesinde değerlendiremiyordu. Bu tavrından dolayı onu ayıplamıyordum. Çünkü şehrin isyanı beni de yalnızca Leyla dolayısıyla ilgilendiriyordu. Kim bilir şimdi neredeydi? Acaba bir kendini bilmez Yeniçeri'nin eline mi düşmüş, bir kanun kaçağı tarafından mı kirletilmişti? Belki de ölüm çok yakınındaydı ve ben burada sevgilim için hiçbir şey yapamamanın çaresizliğinde çırpınıyordum. Nedim Efendi ise günahlarını anarak yanı tutuyor ama son anda tevbekar olmayı nefsine yediremiyor. Firavun imanını kabullenemiyordu. Yaratıcının huzuruna kara bir yüzle çıkacağını düşünüyordu ama yüzünü artacak hareketi yapmayı da kendine yediremiyordu. Ona baktıkça belki değeri yüzyıllar sonra anlaşılacak bir deha görüyordum. Heder olmuş bir deha. İstanbul'da konuşulan Türkçenin dehası, İstanbul'da zevke dönüşen hayatın dehası, ince zevklerle yoğrulmuş bir sanat ortamının dehası. Çevresi kadar kendisi de zarif olan bu adam, zarif bir mekanda zarif zevkler içinde yaşamıştı. Bulunduğu çağın sosyal hayatı ne kadar kötü ise sanat ortamı ve zevki o kadar güzel ve iyiydi. Lale bahçelerinde ve Sadabat'ta rafine bir zevk halini almış olan sanatın ibresi şiirde, çevrecilikte, mimaride, musikide, renk ve desen sanatlarında, cam ve kumaş güzelliğinde, mermer ve su damarlarında, düşünce ve bakışta estetiğin zirve noktalarına vuruyor, sosyal hayatın çirkinliğini örtüyordu. Bir devletin kronoloji ömrü oluştuktan sonra sanat ömrü beliriyor, çöküş çağları başladığında da sanatta zirveler kendini gösteriyordu zahir. Osmanlı Devleti'nin iç ve dış yenilgileri ile bir gerileme başlayalı epey zaman olmuştu ama sanatta yükseliş hala devam ediyordu. Ahmet Nedim'in, İbrahim Paşa'nın ve 3. Ahmet'in çağında yaşayanlar işte böyle bir çatışmanın çocuklarıydılar. Bir pazartesi günüydü. Şehirden gelen silah sesleri ve isyancıların bağırışmaları giderek daha yakından işitilmeye başlanmıştı. Kuşluk vakti Nedim Efendi evindeki son rakı şişesini de fondiplemiş ama ölüm korkusunu yenememişti. Kuşağında taşıdığı afyon macunları da bitmiş, hizmetkarlarını bana hap bulun diye tartaklıyordu. O sırada avlu kapısı hızla vurulmaya ve "Bre İbrahim dal kabuğu, son duana hazırlan" diye çatlak sesler gelmeye başlamıştı. Beni ve kendi şiirlerini yazdığı defterini iki kat muşambaya sarıp üst kat salon döşemelerinin gizli bölmesine, vaktiyle afyon ve ısrar sakladığı tavan tahtasının kirişleri arasına sakladı. İsyancılar eve girdiklerinde Nedim Efendi'nin çatıdaki kiremitlerden bahçeye doğru süzülen son inleyişini duydum. Gelenler onun komşunun damına atlayıp kaçmak isterken düşüp öldüğünü söyledilerse de ben onun canlı ele geçerse namusuna ve onuruna dokunulacağını bildiğinden canına kıydığını anladım. 3 gün süren sessizlikten sonra eve gelen bir cariye yağmalanmış konaktan birkaç parça giysiyle beni ve Nedim Efendi'nin divanını alıp sur dibindeki batakhanelerin yolunu tuttu. Karaköy'deki ahşap köprüden geçerken Süleymaniye sırtlarında Leyla ile kaç geceler koyun koyuna sabahladığımız Kaymak Mustafa Paşa'nın konağını gördüm. Çatısından hala dumanlar tütüyordu ama artık eski konak değildi. Belli ki içine şehir sergerdeleri yerleşmiş, eşyalarını yağmalayıp bekar odalarına döndürmüşlerdi. Aralık ortalarında İstanbul'da Lale Saltanatı'nın sürüldüğü Sultan 3. Ahmet devri tamamen kapanırken bu güzelim kent bir yangın yeri gibiydi. Ne çini ve kağıt fabrikaları, ne kumaş ve çuha imalathaneleri, ne de Sadabat'taki kasırlar, köşkler, havuzlar ve lale bahçeleri vardı artık. Müteferrika'nın matbaası da açılan yeni mektepler de artık birer taş yığınından ibaretti. Halk kenti yağmalarken ben de beyitlerimin ve sayfalarımın yağmalanacağından korktum. Birkaç gün sanki minyatürlerim çiğnenmiş, dize dize incilerim dağıtılmış, öykümün masumiyeti kirletilmiş gibi hissettim. Gerçekten herkes için acı dolu günlerdi. İstanbul, Bizans'tan beri böyle bir felaket görmemiş, halk kutluluk yurdu anlamında dersaadet veya emniyetin evi anlamında darul eman dediği şehirde hiç bu kadar korku ve dehşet yaşamamıştı. Leyla'dan bir daha haber alamadım. Yaşıyor muydu? Kimlerin eline geçmiş? Hangi kirli eller sırma saçlarına dokunmuştu bilemedim. Bütün yalnızlara dokunan kirli eller ona ne kadar dokunmuştu onu da bilemedim. Kara gözlerinden kanlı yaşlar aktığı zaman yanında olamamanın acısı sonraki yıllarda içimden hiç çıkmayacaktı. Öyle hissediyordum. Sayfa 326. Bir şulesi var ki şem-i canın, fanusuna sığmaz asumanın. Söyleyen Şeyh Galip. Manası, can mumunun öyle bir alevi var ki gök kubbe denen fanusa sığmaz. Bölüm 26. Bu Galata'da dervişler gecesi ve aşkın bilinmez bilmecesidir. Galata Mevlevi Hanesi'nin ıhlamur kokulu kameriyesinden Üsküdar'ın camlarına vuran grubun kızıllığını seyrederken buradaki mistisizmin İstanbul kültür hayatındaki rafine zevke kaç yüzyılların birikimiyle ulaşılabildiğini düşünüyordum. Varlığının bütün hücrelerini şiire peşkeş çekmiş olan ben, bir yanı İstanbul'un en güzel manzarasına sahip olmakla hayata, diğer yanı sırtını mezarlığa vermekle ölüme bakan ahşap ile mermerin buluştuğu bu mistik kompleks arasında kıyamete kadar mutlu bir hayat sürebilirdim. Günler burada parke döşeli meydanın ortasındaki manolya ağacı etrafında toprak ile sevginin buluşmasında elenmekteydi. Üstü kütüphane, altı sebil ve muvakkithane olarak kullanılan müştemilat ile türbenin taş duvarlarını birleştiren kemerli kapıdan giren bir ziyaretçi, sağda çeşmenin, solda çilehanenin ulvi sesiyle karşılanır. Hayatın şiire göz kırpan zevkleriyle musikinin ahenk tutkunu namelerinin birleştiği kuyulu kameriyenin karşısına hamuşanın, parantez içinde buradaki dervişler ölülerine suskunlar anlamında hamuşan, ölüyü gömmeye de sırlamak diyorlar. Parantez kapandı. Yapılması bu taşlık meydanda ölüm ile hayatın buluştuğu fikrini uyandırır zihinlerde. Üç katlı ahşap mevlevihanenin mermer basamaklar döşeli girişinden sonra gıcırtılı merdivenlerin, kafeslerin, sema meydanının, şeyh dairesi ve sazende mahfilinin hükmü başlar. Buradaki her bir nakşın üstüne asırlarca süren musiki nameleri silmiştir. Meydanda dönen canların tennureleriyle ahenk bulan besteler buradan bütün İstanbul ufuklarına yayılır. Benim şahane bir konuk edasıyla girdiğim Mevlevihane o günlerde Galata'daki elçiliklerin ve kiliselerin arasında İslam'ın güler yüzünü temsil ediyordu. Tekkenin her zamanki müdavimlerinden ayrı iki tür ziyaretçisi olurdu. Ya meraklarını yenmek isteyen elçiliklerde görevli ecnebiler ya da İstanbul sokaklarında yaşayan düşkünler. Birincilerin kalplerini, ikincilerin de karınlarını doyurup gittikleri bu dergah, sultanın geldiği ender vakitlerde ise zaten alışık olduğu mistik protokole bir de devlet protokolüne ekleyerek en rafine hayatını yaşamaktaydı. Böyle zamanlarda tekkedeki her bir hareket ve kıpırdanıştan bile estetik bir zevk duyar, sanki bu insanlar yaşamıyorlar da sanat değerlerine biçilmiş rolleri oynuyorlar zannederdim. Sur dibindeki batakhanelerden Galip Dede'nin önüne düşesiye kadar İstanbul'un izbi evlerinde yıllarca savruldum durdum. Yedikule'den Ayvansaray'a, Galata'dan Eyüp'e bazen bir sandalda bazen bir karnıda taşınırken hep aklı göbeğinin altında çalışan insanlar tanıdım. Eyüp'teki helvacı dükkanlarının, Sulukule'deki hayat kadınlarının insan eti kokan odalarında kaç Külhan Bey'i ve Sergerdi'nin kaba ve küfürlü sesini dinleyerek ne kadar zaman geçtiğini şimdi hesap bile edemiyorum. O yılları yaşayanlar İstanbul'un işsizlik, açlık, anarşi ve şehvetle imtihan edilmekte olduğunu sanabilirlerdi. Bereket versin, kimse beni tanımıyor. Peşimde uzun zamandır karanlık yüzler dolaşmıyordu. Arada sırada bir hayat kadınının karşılık göremediği aşkının gözyaşlarına yüklenerek uykuya daldığım ve kendimi Leyla'nın koynunda görerek uyandığım kabuslarım artmıştı. Bir yandan Leyla'mı görmeyi umut ediyor, diğer yandan onu buralarda görmekten korkuyordum. Çok sonraları artık yaşlanmış ve bensiz ölmüştür diye ondan umudumu kestiğimde onunla karşılaşamamış olmaktan buruk bir teselli bile hissettim. Özümün aşktan yaratıldığını en fazla hatırladığım ve aşka en fazla özlem duyduğum bir zamanda bağrıma Hızır eli değmiş gibi yolum bu Mevlevihaneye düştü. Saçaklarda sarkıtların kılıçlara döndüğü bir gün batımında kar boran arasında Üvendire Veys, Sibilci dedeye şeyhe diyeceğim var deyip kapağı Mevlevihaneden içeriye atmıştı. Akşam ezanından sonra tekkenin kapılarının kapatılıp ne içeriden dışarıya ne de dışarıdan içeriye geçişlere izin verilmediğini biliyordu Üvendire Veys. Niyeti ayaz alıp satmada olan kara bacaklarını sıcak bir postta uyuyarak dinlendirmek ve sıcak bir kap çorba ile midesine cila vurmaktı. Dün geceyi koynunda geçirdiği dostu rastıklı Anuş ile kavga etmiş, ona ders olsun diye de en sevdiği eşyasını yani beni elinden zorla alıp sahaf esnafına okutacağını söylemiş ama bu soğukta zindan arkasından ta Bayezid'e gitmeyi göze alamayarak salaş Galata meyhanelerinden birinde bir tanıdığa rastlayıp rampa olma hayaliyle Beyoğlu'na çıkmış ama uzun zaman gezinip de bir tanıdık bulamayınca aklınca tekkiye sığınmayı düşünüp bu dar vakti kollamıştı. Sevinci dedi bu vakitte şeyhin kendisini görmesinin mümkün olmadığını, yarın gelmesini söylediyse de işinin önemli olduğunu, yoksa maraza çıkaracağını söyleyerek direnmişti. Aslında baba yiğit bir adamdı Üvendire Veys. Kastamonu'da sevdiği komşu kızına göz koyan yan mahalle delikanlılarından birisinin, gül bülbülün sekiminden, perçem zülüf takımından, geçme mescit yakınından çok namazlar böldürürsün diye türkü yapması üzerine saldırmaya davranıp kanlı olunca soluğu İstanbul'da alarak izini kaybettirmiş, batakhanelerde sürtmeye başlamıştı. Kaşlarıyla tuz toplayıp kirpiklerin üzerinde yürüyecek gayretli bir delikanlı iken kaderin onu buralara sevk etmesinden içi ezik, yüreği buruktu. Anuş ile yolları kesiştiğinde yalnız ve çaresiz başını koyacak bir omuz arıyordu. Anuş ise büyük çarşıda ıtır satan bir Endülüs Yahudisinin çarşı pazar dolaşan hoppa metresiydi. Ve Balat'taki konağın bu Kastamonulu bahçıvanı dikkatini çektikten sonra konağa daha sık gelip gitmeye başlamıştı. Aradan iki ay geçmemişti ki Anuş ile Veys fındık kırmaya, gizli şeker çiğnemeye başlamışlardı. Hatta bunu bir oyun ve eğlenceye çevirmişler, sorumluluklarından sıyrılıp pervasızca birbirlerine yapışmışlardı. Bir defasında Anuş, ıtır bezirganıyla sabahladığı gecelerden birinin ardından hamama gideceğini söyleyerek aşığıyla kol kola bir karı koca gibi evden çıkmışlar, Veys de peşlerine düşmüştü. Niyetleri adamı savup buluşmaktı. Ne ki Anuş hamama girdikten sonra efendisi onu karşı kahvede beklemeye başlamış, bu da Veys'i telaşlandırmıştı. Daha arada birkaç dakika geçmiş geçmemişti ki hamamdan çıkan bir kadın doğruca Veys'in yanına gelmiş ve ''Civanım gel benimle'' diyerek koluna girivermişti. Bu az evvel hamama giren Anuş'tan başkası değildi ve içeride yıkanmak yerine hamamda yedek beklettiği bohçasından elbisesini değiştirerek sanki başka bir kadın gibi Endülüs Yahudisi aşıkının gözünün içine baka baka ve salına salına geçip Veys'i köşe başındaki bir eve sokmuş, bir saat sonra yeniden önce hamama, orada eski kıyafetlerini giydikten sonra kendisini bekleyen aşıkına dönüp sanki hamamda yıkanmış da yorulmuş gibi bitkin adımlarla konağa geri dönmüştü. Hamamda bir bohça kıyafet bulundurmakla kotarılan bu kaçamak birliktelik birkaç hafta aynı plan üzerine devam ettikten sonra Üvendire Veys onu Endülüs efendisiyle paylaşmak istemeyince önce bir ev tutup yanına almış, sonra da masraflarına güç yetiremeyince pezevenkliğini yapmanın karlı bir iş olacağını düşünerek bıçkın hayatın kollarına atılmıştı. Sibilci dedenin haberini şeyhe götüren Can, tekkenin merdivenlerini hızla inip yanlarına döndüğünde beraberce taş basamakları çıktılar. Üst kattaki şeyh dairesinin önünde beklerken içeriden buyurunuz anlamında iki kez el çırpma sesi duyulduğunda derviş Can'ın yaptığı gibi o da kapının sövesini hafifçe dudağını değdirerek içeriye girdi. Beni kuşağının içine gizlemeye çalıştıysa da cildimin şemsiyesi açık duruyordu. Üstelik o gün üşüyen yalnızca o değildi. Bazı sayfalarımın yazıları dağılacak derecede nem kapmıştım. Şeyh Efendi'nin dairesindeki sıcak hava bana da iyi gelecek diye sevindiğimi saklamamalıyım. Peki'de oturmuş kitap okumakta olan Şeyh Efendi'nin namını sık sık duyduğum Galip Dede olduğunu görünce Veys'ten çok ben heyecanlandım. 30 yaşlarında, orta boylu, yüzünden huzur yayılan seyrek sakallı bir beyefendiydi bu. Yere oturmuş kendisini dinleyen canlara o günlerde bir iddia üzerine yazmaya başladığı Hüsnü Aşk adlı mesnevisinden bölümler okuyor, fikirlerini alıyordu. Adını çoktandır duyduğum Sultan Selim-i Salih'in kız kardeşi Beyhan Sultan'ın tutulduğu, şiirin merkezini bu tekkiye endeksleyen Pamuk Şeyh işte karşımdaydı. Günün batmak üzere olduğunu düşündüğü için olsa gerek, Galip Dede hemen sordu. Buyur efendi, bir hizmet mi vardı? Ellerini önünde kavuşturmuş olan Veys, başını yerden kaldırıp önce Şeyh Efendi'ye, ardından da çevresindeki dedelere bakarken kızardı, bozardı ve ''Bu gece burada kalabilir miyim?'' diyeceği yerde erkekliğe yediremeyip, tarikat dilince ''Şeyhim, izin verin, soyunacağım.'' deyiverdi. Bu, Mevlevilerin özel terminolojisi içinde tarikatınıza gireceğim. Size intisap edip bir sikke, bir tennure ile yetinecek ve ilahi aşk şarabı ile sarhoş olacağım demekti. Ama Galip Dede böylesine ayaz bir günde bu yarı çıplak adamın tam da bu vakitte gelişinden amacının ense yapıp aşağı konmak olduğunu anlamış, gülmemek için kendisini zor tutuyordu.